Ayrım 28. Yaşam ve Yazgı. Vasili Grossman, 1. kitap, sayfa 304. 53. bölüm. Getmanov'un evden gelen mektubu okurken karım bize acıyor. Ona hangi koşullarda yaşadığımızı yazmıştım demesi Novikov'un tuhafına gitmişti. Komisere zor gelen bu yaşam Novikov'u lüks ve bolluğuyla şaşırtıyordu. Oturacağı evi ilk kez kendisi seçmişti. Tugay'a giderken her nasılsa ev sahibinin divanını beğenmediğini söylemişti. Ve geri döndüğünde divanın yerinde ahşap arkalıklı bir koltuk duruyordu. Ve yaveri Verşkov bu koltuğun kolordu komutanının zevkine uygun olduğu konusunda tereddütlüydü. Aşçı, borç çorbası nasıl olmuş albay yoldaş diye soruyordu. Novikov çocukluğundan beri hayvanları severdi. Şimdi de karyolasının altında bir kirpi yaşıyor, kendi evi gibi ayaklarını tıpırdatarak geceleri odada koşturuyor, tamirciler tarafından yapılan tank ablemli bir kafeste ise bir sincap dolanıp duruyordu. Sincap Novikov'a çabucak alışmıştı ve bazen dizinin üstüne oturuyor, çocuksu, saf ve meraklı gözleriyle bakıyordu. Herkes hayvana karşı dikkatli ve iyiydi. Yaver Reshkov'da, aşçı Orlenev'de, Willis'in sürücüsü Haritonov'da. Bütün bunlar Novikov'a önemsiz küçük şeyler gibi görünmüyordu. Savaştan önce komutanlık lojmanına bir köpek yavrusu getirdiğinde ve bu yavru komşu albayın hanımının ayakkabısını kemirdiğinde ve yarım saat içinde 3 tane su birikintisi oluşturduğunda herkesin ortak kullandığı mutfakta öyle bir curcuna kopmuştu ki Novikov köpeğe hemen veda etmek zorunda kalmıştı. Hareket günü gelip çatmıştı ve tank birliğinin komutanıyla kurmay başkanı arasındaki tartışma anlaşılmaz bir tartışma olarak kalmıştı. Hareket günü gelmişti ve yakıt, yolda iaşe durumu, trenlere yüklenme düzeni konusundaki endişeleri sürüyordu. Novikov bugün yedekten çıkacak ve demir yoluna doğru harekete geçecek olan müstakbel komşuları, avcı ve topçu alaylarını, karşısında hazır olda duracağı ve korgeneral yoldaş, izninizle bildiririm ki diyeceği adamı düşündüğünde heyecanlanıyordu. Hareket günü gelmişti, erkek kardeşini ve kız yeğenini görememişti. Ural'a gitmiş kardeşinin yanı başında olduğunu düşünmüştü ama kardeşi için zaman ayıramamıştı. İşte kolordu komutanına artık tugayların hareketi, ağır makiner için hazırlanan platformlar, kirpinin ve sincabın ormana salıverilmesi hakkında raporlar veriyorlardı. Patron olmak, en ufak bir şeyin hesabını vermek, en ufak bir şeyi bile kontrol etmek zor işti. İşte tanklar platformlara yerleştirilmişti. Ama acaba tankların frenlerini çekmeyi unutmuşlar mıydı? Top kuleleri öne tutturulmuş muydu? Lombar kapakları sıkıca kapatılmış mıydı? Tankları sabitlemek, vagonların sarsılmasını önlemek için ahşap kütükler hazırlanmış mıydı? Bir veda prefansçığı çevirelim dedi Getmanov. Hayır demem dedi Novikov. Ama Novikov açık havaya çıkmak, yalnız kalmak istiyordu. Bu sakin akşamüstü saatinde hava olağanüstü bir saydamlığa bürünmüştü ve en belirsiz, en önemsiz şeyler bile açık seçik, bariz bir şekilde görülüyordu. Bacalardan duman çıkıyor, kıvrılıp bükülmeden dümdüz çizgiler halinde kayıp gidiyordu. Sahra mutfaklarında odunlar çatırdayarak yanıyordu. Yolun ortasında kara kaşlı bir tankçı dikiliyordu ve genç bir kız delikanlıya sarılmış, başını göğsüne koymuş ağlıyordu. Karargah binalarından sandıkları, çantaları, siyah mahfazaları içindeki yazı makinelerini taşıyorlardı. Muhabereciler tugay karargahlarına çekilmiş hattı söküyorlar, siyah parlak teller makaralara sarılıyordu. Ambarların arkasında duran komutan tankı yürümeye hazırlanırken fosurduyor, duman çıkarıyordu. Sürücüler yeni Ford kamyonlara yakıt koyuyorlar, üstlerindeki örtüleri indiriyorlardı. Çevredeki her şey donup kalmıştı. Novikov kapının önünde merdivende duruyor, etrafa bakıyordu. Koşuşturma ve iş yumağı yuvarlanarak ondan uzaklaşmıştı. Akşam olmadan Novikov Willis'le istasyona doğru yola çıkmıştı. Tanklar ormandan çıkıyordu. Kaskatı donmuş olan toprak tankların ağırlığı altında takır tukur sesler çıkarıyordu. Akşam güneşi Yarbay Karpov'un tugayının geldiği uzaktaki köknar ormanının tepelerini aydınlatıyordu. Makarov'un birlikleri genç ak ağaçların arasında ilerliyordu. Tankçılar tankın zırhını ağaç dallarıyla süslemişlerdi. Sanki köknar ve ak ağaç yaprakları tankın zırhıyla, motorların uğultusuyla, paletlerin gümüş gıcırtısıyla birlikte doğmuş gibiydi. Askerler cepheye giden yedeklere bakarak şölen var derler. Novikov yoldan ayrılıp yanından hızla geçen araçlara baktı. Ne kadar çok dram, ne garip ve gülünç hikayeler geçmişti burada. Ona rapor edilenler sadece olağanüstü olaylar değildi. Karargah taburunda bir gün kahvaltı sırasında çorbadan kurbağa çıkmıştı. 10. sınıfı bitirmiş olan Astayemen, Rojdestvenski otomatik tabancasını temizlemiş, kazayla arkadaşını karnından yaralamış, Astayemen Rojdestvenski daha sonra intihar etmişti. Motorize avcı alayından bir Kızıl Ordu askeri yemin etmeyi reddetmiş, ancak ve ancak kilisede yemin ederim demişti. Yol kıyısındaki çalıları gri mavi hafif bir duman bürümüştü. Bu deri başlıkların altındaki kafalarda çok çeşitli düşünceler vardı. Tüm halk için ortak olan savaş acısı ve vatan sevgisi gibi duygular onlarda da vardı. Ama şaşırtıcı bir farklılık da vardı. Ve insanlardaki ortak duygular bu farklılık sayesinde çok güzeldi. Ah tanrım, tanrım, ne kadar çoktu bunlar. Geniş kemerli siyah tulumlar giymişlerdi. Komutanlık tankın içine daha kolay girip çıkabilmeleri, hareket edebilmeleri için geniş omuzlu, kısa boylu delikanlıları seçmişti. Doldurdukları anketlerde babalarıyla, analarıyla, doğum tarihleriyle, bitirdikleri okulla, katıldıkları traktörcü kurslarıyla ilgili ne kadar çok birbirinin aynı yanıtlar vardı. Basık yeşil T-34 tankları aynı biçimde açılmış lombar kapaklarıyla, aynı biçimde yeşil renkli zırha kayışlarla bağlanmış tenteleriyle birbirinin aynıydı. Tankçılardan biri bir şarkı mırıldanıyor, ikincisi gözlerini yarı kapatmış, içi korku ve kötü sezgilerle dolu, bir üçüncüsü evini düşünüyor. Dördüncüsü sucukla ekmek yiyor ve sucuğu düşünüyor. Beşincisi ağzını açmış ağacın üzerindeki kuşun hütüt kuşu olup olmadığını saptamaya çalışıyor. Altıncısı bir gün önce kaba bir söz ederek arkadaşının kalbini kırıp kırmadığını düşünüp kaygılanıyor. Yedincisi hiç azalmayan sinsi bir hınçla dolu olarak düşmanının, yani önden giden 34'ün komutanının suratına bir yumruk atmayı hayal ediyor. Sekizinci zihninde sonbahar ormanına veda şiiri yazıyor. Dokuzuncu bir genç kızın göğsünü düşünüyor. Onuncu boşalan yeraltı sığınaklarının ortasında terk edildiğini anlayınca tankın üstüne atlayıp kuyruğunu acıklı bir şekilde hızlı hızlı sallayarak tankçıyı kandırmaya çalışan köpeğe acıyor. 11. ormana gitmenin, küçük bir kulübede tek başına yaşamanın, yemişlerle beslenmenin, pınar suyu içmenin ve yalın ayak dolaşmanın ne kadar güzel olduğunu düşünüyor. 12. kendini hasta gibi gösterip bir hastaneye mi demir atsam diye ölçüp biçiyor. 13. çocukluğunda dinlediği bir masalı içinden tekrarlıyor. 14. bir genç kızla yaptığı konuşmayı anımsıyor ve ayrılığın kesin bir ayrılık olmasına üzülmüyor, seviniyor. 15. geleceğini savaştan sonra yemekhane müdürü olursa iyi olacağını düşünüyor. Ah çocuklar diye düşünüyor Novikov. Çocuklar ona bakıyorlar. Galiba üniformaları düzgün mü diye kontrol ediyor, motor seslerini dinliyor. Makinist sürücülerin deneyimini ve deneyimsizliğini sesten anlamaya çalışıyor. İki araç arasında ve birlikler arasında belirlenmiş olan mesafeyi gözetip gözetmediklerini, yiğitlerin birbirlerini geçip geçmediklerini izliyor. Oysa onlara tıpkı onlar gibi bakıyor. Onların içindeki neyse onunki de o. Getmanov'un keyfine göre açtığı konyak şişesiyle ilgili düşüncesi de, Noydobnov'un ne kadar ağır bir adam olduğu düşüncesi de, artık Ural'da avlanmayacağı, son avın başarısız bir şekilde otomatik tabanca takırtısıyla, büyük bir şişe vodkayla, aptalca fıkralarla geçtiği düşüncesi de. Yıllardır sevdiği kadını görecek olması düşüncesi de. Onun evlendiğini bundan 6 yıl önce öğrendiğinde, süresiz izne ayrılıyorum. Ek 10.322 no'lu Nagant tabanca diye bir rapor yazmıştı. O sırada Nikolsk Usyrisk'te görevliydi ve tetiğe de basmamıştı. Korkaklar, asık suratlılar, komikler ve soğuklar, dalgınlar, kadın düşkünleri, zararsız benciller, serseriler, cimriler, seyirci kalanlar, iyi kalpliler. İşte onlar haklı ortak bir dava için savaşa gidenler. Bu o kadar basit bir gerçek ki hakkında konuşmak gereksiz geliyor. Ama bu en basit gerçeği tam da bu gerçekten hareket etmek zorunda olanlar unutuyorlar galiba. Eski bir tartışmanın insan Şubat günü için mi yaşar tartışmasının çözümü de burada bir yerdedir. Dipnot: İnsan Şubat günü için değil, Şubat günü insan için yaratıldı dedi. Markos İncili 2 bölüm 27. Çizmelerle terk edilmiş köpekle ilgili düşünceler ne kadar azdır. Issız bir köy ceyizde bir kulübe düşüncesi, kız arkadaşını elinden alan asker arkadaşından nefret etmek. Ama işte meselenin özü budur. İnsanların oluşturdukları birlikler, bunların anlamı tek bir ana amaçla ortaya çıkar. İnsanların farklı olma, kendine özgü olma, farklı hissetme, düşünme, dünyada farklı yaşama hakkını elde etme amacıdır bu. İnsanlar bu hakkı elde etmek, onu savunmak ya da genişletmek için birleşirler. Burada korkunç ama çok güçlü bir kör inanç ortaya çıkar. Bu bir ırk adına, tanrı adına, parti adına, devlet adına oluşturulan bu şekilde bir birliğin, yaşamın aracı değil, anlamı olduğuna ilişkin bir kör inançtır. Hayır, insanın yaşam mücadelesinin biricik, gerçek ve ebedi anlamı insanda, onun basit, alçak gönüllü özelliklerinde, bu özellikler üzerindeki hakkındadır. Novikov bu çocukların istediklerini elde edeceklerini, galip geleceklerini, muharebede düşmanı şaşırtacaklarını, yeneceklerini hissediyordu. Bu akıl, çalışkanlık, cesaret, planlılık, beceriklilik ve hırs kitlesi bu halk çocuklarının, yani öfkeli, iyi yürekli, sert, komik, koro solisti, armonikacı, dikkatli, ağırkanlı, atılgan üniversite öğrencilerinin, 10 yıllık okul mezunlarının, tornacıların, traktörcülerin, öğretmenlerin, elektrikçilerin, karayolu taşıt sürücülerinin manevi zenginliği bir araya geliyor, birleşip kaynaşıyor. Çok zenginleştiklerine göre artık kazanmaları zorunludur. Biri olmazsa öteki, merkezde olmazsa kanatta, muharebenin ilk saatinde olmazsa ikincisinde, ama istediklerini elde edecekler. Düşmanı şaşırtacaklar ve oradaki her şeyi yıkacaklar, hakkından gidecekler. Muharebede başarı sadece onlardan gelecek. Onlar tozun dumanın içinde düşmandan bir saniye daha erken, bir santimetre daha doğru, daha neşeli, daha sağlam düşünebildikleri, harekete geçebildikleri, ileri atılabildikleri, vurabildikleri anda istediklerini elde edecekler. Çözüm onların elindedir. Savaşın asıl gücü bu toplu makineli tüfek makinelerin içindeki çocukların elindedir. Ancak işin özü aynı zamanda bütün bu insanların iç zenginliğinin birleşip tek bir güç oluşturup oluşturmadığına bağlıdır. Novikov onlara bakıyor, bakıyordu. Ruhunda ise bir kadına karşı mutlu, güven dolu bir duygu kıpırdayıp duruyordu. O benim olacak, benim. 54. Bölüm. Ne olağanüstü günlerdi. Krimov'a göre tarih kitabı kitap olmaktan çıkmış, yaşamın içine girmiş, yaşamla karışmıştı. Gökyüzünün ve Stalingrad bulutlarının rengini, güneşin suyun üzerindeki parıltısını keskin bir şekilde hissederdi. Bu duygular ona ilk karın görüntüsünün, yaz yağmurunun tıpırtısının, gökkuşağının mutluluk duygusuyla içini doldurduğu çocukluk yıllarını anımsatırdı. Bu büyüleyici duygu yeryüzündeki yaşamasının bir mucize olduğuna alışmış, hemen hemen bütün canlı varlıkları yıllardır terk etmişti. Bugünkü yaşamda burada Stalingrad'daki her şey Krimov'a yanlış, güvenilmez geliyor, bir duygu uyandırmıyordu. Lenin zamanında şöyleydi diye düşünüyordu. Burada insanlar ona karşı farklı, savaş öncesinden daha iyi davranıyorlarmış gibi geliyordu. Kendisini zamanın üvey evladı gibi hissetmiyordu. Şimdi durum kuşatma dönemindeki gibiydi. Daha geçenlerde Volga'nın sol kıyısında hevesle, istekle konuşmalarını hazırlıyor ve politik yönetimin onu konuşmacı görevine getirmesini doğal karşılıyordu. Oysa şimdi içinde ikide bir ağır bir duygu, bir gücenme duygusu yükseliyordu. Savaş komiserliğinden neden almışlardı onu? Bu işi başkalarından daha kötü yapmıyordu herhalde. Pek çoklarından da çok daha iyiydi ayrıca. Stalingrad'da insanların davranışları iyiydi. Kanla sulanmış bu kirli yamaçta eşitlik ve onur yaşamaya devam ediyordu. Kolhozların savaş sonrasındaki düzenine, halklar ve hükümetler arasında gelecekte oluşacak ilişkilere karşı Stalingrad'da hemen hemen herkes ortak bir ilgi gösteriyordu. Kızıl Ordu askerlerinin savaştaki yaşamı, onların kürekle patates ayıkladıkları mutfak bıçağıyla ya da taburlardaki ayakkabıcıların kullandıkları ayakkabıcı bıçağıyla çalışmaları, halkın, başka halkların ve devletlerin savaş sonrası yaşamıyla doğrudan ilgisi olduğunu gösteriyordu. Savaşta iyiliğin galip geleceğine ve kanını akıtmaktan çekinmeyen onurlu insanlar tarafından yeni, hakça bir yaşam kurulabileceğine hemen hemen herkes inanıyordu. Bu heyecan verici inanç barış zamanına kadar yaşamaları kendilerine bile kuşkulu görünen, her gün sabahtan akşama dek bu dünyada hala yaşadıklarına şaşıp kalan insanlar tarafından belirtiliyordu. 55. Bölüm. Krimov akşam olağan konuşmasını yaptıktan sonra Mamayev tepesinin yamaçlarında ve Banlı deresinin yanında konuşlanmış olan tümenin komutanı Yarbay Batyuk'un yeraltı sığınağına gitti. Kısa boylu, savaştan yıpranmış bir askerin yüz atlarına sahip biri olan Batyuk, Krimov'un gelişine sevindi. Batyuk'un akşam sofrasında güzel bir dondurulmuş paça ve ev yapımı sıcak börek vardı. Krimov'a bir kadeh vodka dolduran Batyuk gözlerini kısarak şöyle dedi.
Konuşma yapmak için geleceğinizi duyduğumda kime daha önce geleceğinizi, Rodimtsev'e mi yoksa bana mı önce geleceğinizi düşünüyordum. Yine de Rodimtsev'e gittiniz.
Hafif bir ah çekti ve güldü.
Burada köydeki gibi yaşıyoruz. Akşamları ses seda kesiliyoruz. Başlıyoruz komşularla telefonlaşmaya. Öğlen yemeğinde ne yedin? Kim geldi? Kime gidiyorsun? Komutanlık sana ne dedi? Kimin banyosu daha güzel? Gazetede kimin hakkında yazı yazmışlar? Bizim hakkımızda yazmıyorlar. Varsa yoksa Rodimtsev. Gazetelere bakarsan Rodimtsev Stalingrad'da tek başına savaşıyor.
Batyuk konuğuna yemeklerden ikram ediyor. Kendisi ise sadece çay içip ekmek yiyordu. Anlaşılan boğazına düşkün değildi. Krimov hareketlerindeki sakinliğin ve Ukraynalılara özgü yavaş konuşmanın Batyuk'un kafasındaki zor düşüncelere uygun düşmediğini fark etti. Yaptığı konuşmayla ilgili olarak Batyuk'un ona tek bir soru bile sormaması Nikolay Grigoryevich'i üzmüştü. Konuşma Batyuk'un kafasını gerçekle meşgul eden konuyla ilgili değildi sanki. Batyuk'un savaşın ilk saatleriyle ilgili olarak anlattığı şeyler Krimov'u çok etkilemişti. Batyuk sınırdan ilk toplu halde geri çekilme sırasında geçit yerlerini Almanlardan geri almak için alayını batıya sevk etmişti. Şose üzerinde geri çekilen yüksek komutanlık Batyuk'un Almanlara teslim olmaya hazırlandığını sanmıştı. Hemen oracıkta şosede küfürlerden ve isterik bağırmalardan ibaret bir sorgulamadan sonra kurşuna dizilmesi emredilmişti. Son dakikada artık ağacın önünde dikilirken Kızıl Ordu askerleri komutanlarını kurtarmışlardı.
Evet dedi Krimov, ciddi bir iş yarbay yoldaş.
Kalp krizinden ölmedim diye karşılık verdi Batyuk ama alnıma bir kara leke sürmüş oldum.
Krimov biraz tiyatrovari bir ifadeyle pazardaki silah seslerini duyuyor musunuz? Gorohov şu anda bir şey mi yapıyor dedi. Batyuk yan gözle ona baktı.
Ne mi yapıyor? Herhalde kağıt oynuyordur.
Krimov keskin nişancıların Batyuk'la bir toplantı yapacaklarından haberi olduğunu, bu toplantıya katılmanın kendisi için ilginç olacağını söyledi.
Elbette ilginç olur, neden olmasın dedi Batyuk.
Cephedeki durumdan konuşmaya başladılar. Kuzey kısımda Alman kuvvetlerinin geceleri devam eden sessiz yığınağı Batyuk'u kaygılandırıyordu. Keskin nişancılar tümen komutanının yeraltı sığınağında toplandıkları zaman Krimov böreklerin kimin için pişirildiğini anlamıştı. Duvarların önüne ve masanın çevresine konmuş sıralarda pamuk astarlı askeri ceket giymiş sıkılgan, utangaç ve onurlu insanlar oturuyorlardı. Yeni gelenler tıpkı küreklerini ve kazmalarını bırakan işçiler gibi otomatik tabancalarını ve tüfeklerini gürültü etmemeye çalışarak bir köşeye koyuyorlardı.
Ünlü keskin nişancı Zaitsev'in yüzü, evcimen bir adamın yumuşak yüzü gibi görünüyordu. Sevimli, telaşsız bir köy delikanlısı. Ama Vasili'yi Zaitsev başını çevirip gözlerini kısarak baktığı zaman yüzünün sert hatları ortaya çıktı. Krimov'un savaştan önce bir rastlantıyla edindiği izlenim geldi aklına. Çok eski bir tanıdığını toplantıda izleyen Nikolay Grigoryevich, her zaman sert çizgilere sahip olan bu tanıdığının yüzünü bambaşka bir şekilde görmüştü birden. Kırpışan gözler, düşük bir burun, yarı açık bir ağız, küçük bir çene, iradesiz, kararsız bir resim oluşturmuştu. Zaitsev'in yanında dar omuzlu, her zaman gülen kahverengi gözlü havan topçu, bez Ditko ve kalın dudaklarını çocukça şişirmiş Özbek Süleyman Halimov oturuyorlardı. Mendiliyle alnındaki teri silen keskin nişancı topçu Matsegura, korkunç keskin nişancılık işiyle uzak yakın alakası olmayan çok çocuklu bir adama benziyordu. Yeraltı sığınağına gelen diğer keskin nişancılar, topçu Değmen Şuklin, Tokarev, Solotki, ürkek, utangaç delikanlılar gibiydiler.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 314.